Ayrım 7.
Sayfa 81. Pazartesi. Dün şu böbürleniş dolu saçma cümleyi yazabilmişim. Yalnızdım ama bir kente yürüyen ordu gibiydim. Cümleler yaratmak zorunda değilim. Belli durumları açığa çıkarmak için yazıyorum ben. Edebiyattan kaçınmalıyım. Sözcükleri aramadan çala kalem yazmak gerek. Dün gece kendimi pek yüce duymuş olmamdan tiksiniyorum asıl. 20 yaşındayken kafayı çeker, sonra Descartes gibi bir adam olduğumu ileri sürerdim. Kendimi yücelikle şişirip durduğumu duyardım ama engel olmazdım buna. Hoşuma giderdi. Ertesi gün kusmuk dolu bir yatakta uyanmış gibi sıkılırdım. Sarhoşken kustuğum olmaz ama keşke kussam. Dün akşam sarhoş bile değildim. Bir budala gibi coşturmuşum kendimi. Su gibi saydam, soyut düşüncelerle temizlemeliyim benliğimi. Şu serüven duygusunun olaylardan gelmediği belli, kanıtlandı bu. Serüven duygusu anların ard arda geliş biçimine bağlı. Nasıl olduğunu anlatayım. Zamanın akıp gittiğini, bir anın ötekine, onun bir başkasına götürdüğünü, her anın kaybolup gittiğini, onu durdurmaya kalkmanın boş olduğunu ve benzerlerini ansızın hissederiz. O zaman serüven özelliğini anların içinde ortaya çıkan olaylara veririz. Yani biçimin malı olanı öze veririz. Şu durmadan sözü edilen zaman akışını pek gördüğümüz yoktur. Bir kadın görürüz, ihtiyarlayacağını düşünürüz ama ihtiyarladığını görmeyiz. Ara sıra kadının ihtiyarladığını görüyoruz gibi gelir bize. İşte serüven duygusu budur. Yanlış hatırlamıyorsam buna zamanın geri çevrilmezliği diyorlar. Öyleyse serüven duygusu zamanın geri çevrilmezliğinden başka şey olmamalı. Peki öyleyse bu duyguyu niçin her zaman yaşamıyoruz? Yoksa zamanın geri çevrilmez olmadığı anlar mı var? Her istediğimizi yapabileceğimizi duyduğumuz anlar vardır. Önden gidebilir, geri dönebilirsiniz. Önemi yoktur bunların. Öte yandan anların sıkıştığı, yeniden başlamamızın olanaksız olduğu ve atağımızın boşa gitmemesi gerektiği zamanlar da vardır. En iyi zamanın verebileceği her şeyi çekip almasını bilirdi. Ben Aden'de o Cibuti'de bulunduğu sırada 24 saat için kendisini görmeye gittiğimde yanından ayrılacağım ana bir saat kalana kadar çeşitli tatsızlıklar yapardı. Saniyelerin bir bir geçtiğini duymak için bir saat elverişli bir zamandır. O korkunç akşamlardan birini hatırlıyorum. Gece yarısı yanından ayrılmamam gerekiyordu. Bir açık hava sinemasına gitmiştik, umutsuzduk. O da benim kadar umutsuzdu. Ama durumu yöneten oydu. Saat 11'de asıl film başlayınca elimi tutup avuçlarında sıktı. Acı bir neşenin içimi kapladığını duydum. Saatime bakmadan 11 olduğunu anladım. O andan sonra dakikaların bir bir aktığını duymaya başladık. O kez 3 ay birbirimizi görmemek üzere ayrılıyorduk. Bir ara perdeden aydınlık bir imge geçti. Ortalık ağardı. Başımı çevirince annenin ağladığını gördüm. Sonra tam saat 12'de elimi iyice sıktıktan sonra bıraktı. Ayağa kalktım. Tek bir söz söylemeden yanından ayrıldım. Güzel bir iş yapmıştı. Akşam saat 7. Bütün gün çalıştım. Kötü gitmedi. 6 sayfa yazdım. Hoşlandım da. Birinci Paul'ün çağıyla ilgili soyut düşünceler üzerinde çalıştığım için zevk duydum. Dünkü coşkunluktan sonra bugün akşama kadar uslu durdum. Yüreğime başvurmak gerekmiyordu. Ama Rus otokrasisinin temellerini bir bir açarken bir rahatlık duyuyordum. Ne var ki şu Royabon canımı sıkıyor. Her şey bir sırla örtülü. 1804 yılının Ağustos ayında Ukrayna'da ne işi vardı? Yolculuğundan iyice anlaşılmaz sözcüklerle söz ediyor. Gelecek kuşaklar hiçbir başarının ödüllendiremeyeceği çabalarımın kabaca bir yana itilmekten ve ses çıkarılmadan katlanılan küçümsenmelerden daha fazlasına layık olmadığı konusunda yargıya varacaktır. Bunlara katlanırken alaycıları susturacak ve korkutacak kozları elimde bulundurduğum da unutulmamalıdır. Bundan önce bir kere aldanmıştım. Bu bile yaptığı ve hakkında gizli kapaklı ukalaca laflar ettiği küçük bir yolculuk konusunda olmuştu bu. Söylediklerini ve hareketlerini irdelemek için tam bir ayımı harcamıştım. Oysa bütün yaptığı yanında çalışan çiftçilerden birinin kızını gebe bırakmak olmuştu. Yoksa Royavan kötü bir oyuncudan başka bir şey değil mi? Şu yalancı ve cüce ukalaya karşı aksilik etmek geliyor içimden. Belki de kızgınlıktan doğuyor bu. Ötekilere yalan söylemesinden hoşlanıyordum. Ama bana aynı biçimde davranmamasını isterdim. Bütün bu ölülerin üstünden çarşılardaki yan kesiciler gibi anlaşabileceğimizi ve onun en sonunda bana gerçeği söyleyeceğini ummuştum. Oysa hiçbir şey söylemedi bana. Evet, hiçbir şey. Aldattığı 18. Louis'e ya da Alexandra söylediğinden fazlasını söylemedi. Royabon'un esrarlı bir kimse olmasının benim için çok önemi vardır. hergelenin biri olduğu besbelli. Ama önemli olan küçük bir hergele mi yoksa büyük bir hergele mi olduğu. Canlı olsa eli bir sürmek bile istemeyeceğim birisi uğruna zaman kaybedecek kadar önem vermem tarih araştırmalarına. Royaban hakkında ne biliyorum? Onun hayatından daha güzel bir hayat tasarlanamaz. Ama o hayatı gerçekten yaşadı mı? Mektupları bunca süslü yazılmış olmasaydı. Ah, nasıl baktığını bilmiş olsaydım, belki de başını tatlı bir şekilde yana eğiyordu. Ya da kurnazca dik tutuyor ve işaret parmağını burnunun kenarına dayıyordu. Kimi zaman iki yaldızlı yalan arasında kısa bir öfkeye kapılıyor ama onu hemen bastırıyordu. Ne olursa olsun, Royaban bir ölüdür artık. Royaban'dan geriye kalan bir strateji kitabı ve erdem üzerine düşünceler. Kendimi bıraksam onu iyice tasarlayabileceğim. Sayısız kurbanlar verdiren alaycılığına rağmen sığ ve çocuksu bir adam bu. Pek az düşünüyordu ama her zaman gerekeni tıpatıp yapıyordu. Hergeleliği saf, kendiliğinden ve hesapsız kitapsız bir hergelelikti. Erdem'e karşı duyduğu sevgi kadar içtendi. Kendisine yardım edenlere ve dostlarına hıyanet ettiği zaman ciddi bir tavırla olaylara dönüyor ve onlardan sonuçlar çıkarıyordu. Kendisinin başkaları üzerinde ve başkalarının kendisi üzerinde hakkı olduğunu bir an aklından bile geçirmemişti. Hayatın kendisine verdiği yeteneklerin gerekçesiz ve nedensiz olduğunu düşünürdü. Her şeye sıkı sıkıya bağlanır ama kolayca kurtulmasını bilirdi. Ne mektuplarını ne de kitaplarını kendisi yazmış değildi. Onları parayla yazı yazanlara yazdırmıştı. Çıkardığım sonuç buysa Royaban üzerine bir roman yazmam daha doğru olurdu. Gece saat 11. Akşam yemeğini Rendezvous de Chemino'da yedim. Patron kadın oradaydı. Bu yüzden onunla sırf kibarlık yüzünden yatmak zorunda kaldım. Biraz tiksindiriyor beni. Hem çok beyaz hem de yeni doğmuş bir bebek gibi kokuyor. Tutkularının en şiddetli anında başımı göğsünün üzerinde sıkıyordu. Güzel bir şey yaptığını sanıyor. Oysa ben çarşafın altından kasıklarını dalgın bir halde okşayıp duruyordum. Sonra kolum ağırlaştı. Monsieur de Royaban'ı düşünüyordum. Onun hayatıyla ilgili bir roman yazmaktan beni kim alıkoyabilir yani? Kolumu patron kadının gövdesi boyunca aşağıya bıraktım ve ansızın üzerlerinden kocaman kıllı yapraklar sarkan bodur ağaçlarla dolu küçük bir bahçe gördüm. Karıncalar, kırkayaklar ve güveler cirit atıyordu. Daha korkunç hayvanlar da vardı. Bunların gövdeleri pişmiş güvercinlerin altına konan kızarmış ekmek dilimlerini andırıyordu. Yengeç ayaklarıyla yan yan yürüyorlardı. Koca yapraklar hayvanlarla kaplıydı. Hint incirlerinin ve kaktüslerin ardından parkın veyedası kasıklarını parmağıyla gösteriyordu. Bu bahçe kusmuk kokuyor diye haykırdım. Patron kadın, sizi uyandırmak istemezdim ama altımdaki çarşaf katlanmış. Sonra Paris trenine yetişecek müşterilere bakmak için aşağıya inmem gerekiyor dedi. Karnavalın son günü. Maurice Barres'i kıçına vurarak dövdüm. Üç asker arkadaştık. Birimizin yüzünde bir delik vardı. Maurice Barres yanımıza yaklaşıp şöyle dedi. Çok güzel. Sonra hepimize birer küçük menekşe demeti verdi. Kafası delinmiş olan asker, bunu nereye sokacağımı bilemiyorum dedi. Maurice Barres askere karşılık verdi. Kafanızdaki deliğe sokmanız gerekiyor. Asker, ben onu senin kıçına sokacağım diye yanıtladı. Sonra Maurice Barres'i yatırıp pantolonunu çıkardık. Donunun altından kırmızı bir kardinal elbisesi çıktı. Elbiseyi çıkardık. Maurice Barres, dikkat edin, ayak altı şeritleri vardır diye bağırıyordu. Ama kanatıncaya kadar dövdük onu ve kaba etlerin üzerine menekşe yapraklarıyla süslü bir derulet portresi çizdik. Bir zamandır düşlerimi sık sık hatırlamaya başladım. Uyurken durmadan sağa sola dönüyor olmalıyım. Çünkü yorganlarımı her sabah yerde buluyorum. Bugün karnavalın son günü ama bu vilde bunun pek önemi yoktur. Bütün kentte kıyafet değiştirip maske takanların sayısı yüzü geçmez. Merdivenden inerken patron kadın seslendi. Bir mektup var size. Mektup varmış. Sonuncu mektup geçen Mayıs ayında Rouen kitaplığı yönetmeninden gelmişti. Patron kadın beni çalışma odasına götürdü. Sarı renkli uzun ve şişkin bir zarf verdi. Annie mektup yazmış. 5 yıldır haber almamıştım ondan. Mektup önce Paris'teki eski adresime gitmiş. Üzerinde 1 Şubat tarihi var. Çıkıyorum. Mektup elimde. Açmaya cesaret edemiyorum. Annie mektup kağıdını değiştirmemiş. Acaba Piccadilly'deki küçük kitapçıdan mı alıyor hala? Saç tuvaletini de değiştirmediğini, kesmek istemediği gür sarı saçlarını aynı biçimde taradığını sanıyorum. Yüzünü kurtarmak için aynaların önünde sabırla savaşıp duruyor olmalı. Kendini beğendirmek istediği ya da ihtiyarlamaktan korktuğu için yapmaz bunu. Hani nasılsa öyle kalmak, değişmemek ister. Onda en sevdiğim şey görünüşünün en önemsiz çizgisine bile gösterdiği o sert ve güçlü bağlılıktı. Mor mürekkeple, mürekkebini de değiştirmemiş, yazılmış adresin sımsıkı harfleri hala parlıyor. Bay Antoine Roquentin. Zarfların üstünde adımı okumak çok hoşuma gider. Sisler içinde gülüşlerinden birini yakaladım, gözlerini yana eğik, başını gözlerimin önüne getirdim. Oturduğum zaman gelir, önüme dikilirdi gülümseyerek. Başım belinin hizasında dururdu, omuzlarından tutup gergin kollarıyla sarsardı beni. Mektup ağır, içinde en az 6 sayfa olmalı. Eski oturduğum yerdeki kapıcı kadının kargacık burgacık harfleri şu güzel yazıyı biraz kapamış. Printanya Oteli Bouville. Bu küçük harfler parıldamıyor. Zarfı açtığım sırada deminki yanılgıdan kurtulmam beni 6 yıl gençleştirdi. Hani zarflarını böyle şişirmek için ne yapar bilmiyorum. Koca zarfın içinden hiçbir şey çıkmıyor. Şu andaki gibi zarfın içinden 4'e katlanmış bir kağıt parçası çıkarmaya çalışırken 1924 yılı baharında yukarıdaki cümleyi belki 100 kere söylemişimdir. Zarfın astarı müthiş bir şey. Koyu yeşil, üstünde altın rengi yıldızlar var. Kolalanmış kalın bir kumaşı andırıyor. Zarfın ağırlığının 1/4'ü bu astardan geliyor. Annie kurşun kalemle şunları yazmış. Birkaç gün sonra Paris'ten geçeceğim. 20 Şubat günü Espanya Oteli'ne gelip beni gör lütfen. Lütfen'i satırın üzerine ekleyip acayip bir çengelle beni göre bitiştirmiş. Seni görmem gerek, Annie. Meknes'te ya da Tanca'da gece eve döndüğümde yatağımın üzerine kimi zaman bir not buluyordum. Seni hemen görmek istiyorum. Koşuyordum. Annie kaşları havada sanki şaşırmış gibi kapıyı açıyordu bana. Söyleyecek bir şey yoktu. Hatta gelmiş olduğum için kızıyordu bile. Ama bu kez de gideceğim. Belki görmekten kaçınacak beni. Ya da otelin kapısında bu adı taşıyan kimse yok otelimizde diyecekler. Ama bunu yapacağını sanmam pek. Yalnız bir hafta sonra düşüncesini değiştirdiğini ve bir başka zaman görüşeceğimizi yazabilir. Herkes işinin başında. Tatsız, tuzsuz bir karnavalın son günü başlıyor. Mutile sokağı her zaman yağmur yağmadan önceki gibi ıslak odun kokuyor. Bu acayip günleri sevmem. Sinemalar erkenden başlar, okullar kapalıdır. Sokaklarda dikkat ettiğiniz zaman hemen kaybolan bayramsı bir hava insanı etkiler durur. Annie'yi görmeye gideceğim tabii ama bu düşüncenin beni neşelendirdiğini söyleyemem. Mektubunu aldığımdan beri içime bir avarelik çöktü. İyi ki saat 12, karnım aç değil ama vakit geçirmek için yemek yiyeceğim. Horlajer sokağında Camille'in lokantasına giriyorum. Sessiz bir yer burası. Bütün gece lahana haşlamasıyla güveç bulunur. Tiyatrodan çıkanlar buraya uğrarlar. Geceleyin kente varan karnı acıkmış yolculara polisler burasını salık verir. 8 mermer masa var. Deri kaplı bir banket duvarlar boyunca uzanıyor. Pas rengi lekelerle kaplı 2 ayna. Kapıda ve 2 pencerede buzlu camlar var. Tezgah çukurda. Kenarda da bir salon var ama burası çiftler için. İçeri girmedim hiç. Bana jambonlu bir omlet verin. Masalara bakan kırmızı yanaklı iri yarı kız erkeklerle konuşurken gülmeden edemez. Veremeyeceğim patatesli bir omlet istemez misiniz? Dolap kilitli, jambonu çıkaramam. Yalnız patron keser onu zaten. Bir güveç ısmarlıyorum. Patronun adı Kamil. Kabadayı bir adamdır. Garson kız uzaklaştı. Şu eski ve loş yerde yapayalnızım. Cüzdanımda aniden bir mektup var. Yapay bir utanç mektubu yeniden okumaktan alıkoyuyor beni. Cümleleri bir bir hatırlamaya çalışıyorum. Sevgili Antuan'ım, gülümsüyorum. Annenin sevgili Antuan'ım yazmadığı besbelli. 6 yıl önceydi, Tokyo'ya gidiyordum. Anlaşarak ayrılmıştık birbirimizden. Ona bir şeyler yazmıştım. Sevgilim benim diye başlayamıyordum artık. Bütün masumluğumla sevgili Annem diye başlamıştım. Anne senin densizliğine hayran kalıyorum diye yanıt verdi. Ben senin sevgili Annem değilim ve olmadım. Senin de benim sevgili Antuan'ım olmadığına inanmanı isterim. Beni nasıl adlandıracağını bilmiyorsan adlandırma daha iyi. Mektubu cüzdanından çıkarıyorum. Sevgili Antuan'ım yazmamış. Mektubun sonunda kibarca sözler de etmemiş. Seni görmem gerek diyor yalnızca. Duygularını sezinlememi sağlayacak bir tutamak yok. Bundan yakınacak değilim. Yetkinliği olan sevgisini görüyorum bu mektupta. Annie yetkin anlar gerçekleştirmek isterdi. Durum elverişi değilse hiçbir şeyden tat almaz olur, gözleri ölü gözlerine döner, ergenlik çağında koca bir kız gibi tembel tembel dolaşırdı. Ya da benimle kavga etmek isterdi. Bir burjuva gibi tantanayla sümkürüyor, mendiline öksürüp bundan hoşnut oluyorsun derdi. Yanıt vermemek, beklemek gerekiyordu. Birden farkında olmadan yaptığım bir hareket sanki bir işaret gibi titretiyordu onu. Yüzündeki o gevşemiş güzelim çizgileri sertleştiriyor ve iğneyle kuyu kazmayı andıran işine başlıyordu. Büyüleyici ve dayanılmaz bir sihirbazdı sanki. Dört bir yanına bakarak şarkılar mırıldanır, gülümseyerek ayağa kalkar, beni omuzlarımdan tutarak sarsmaya gelir ve birkaç dakika çevresindeki nesnelere emirler verir gibi yapardı. Benden ne beklediğini hızlı ve alçak bir sesle açıklardı. Dinle beni. Biraz çaba göstereceksin değil mi? Geçen seferki budalalığını unutma. Şu anın ne kadar güzel olabileceğini görüyorsun sanırım. Gökyüzüne bak. Halının üzerindeki güneş ışınlarının rengine bak. Yeşil elbisem üstümde. Makyaj da yapmadım. Solgunum. Geriye gidip karanlığın içinde dur. Ne yapmak gerektiğini anlıyorsun değil mi? Hadi başla. Ne ahmaksın. Bir şeyler söylesene bana. Bu işin başarıya ulaşmasının bana bağlı olduğunu duyuyordum. O anın karanlık anlamını ayıklamak, yetkinleştirmek gerekiyordu. Belli hareketlerin yapılması, belli sözlerin söylenmesi zorunluydu. Sorumluluğumun yükü altında eziliyor, gözlerimi fal taşı gibi açıyor ama bir şey göremiyordum. Annenin o an için yarattığı törenler arasında debelenip duruyor ve onları kaba ellerimle sanki birer örümcek ağıymış gibi bozuyordum. O zaman Ani benden nefret ediyordu. Onu görmeye gideceğim tabii. Ani'yi hala beğeniyor ve derinden seviyorum. Yetkin anlar yaratma oyununda bir başkası daha usta ve şanslı olsun isterdim. Şu Allah'ın belası saçların her işi bozuyor derdi. Kızıl saçlı bir adam ne işe yarar zaten? Gülümsüyordu. Önce gözlerini sonra incecik gövdesini unuttum. Gülüşünü elimden geldiği kadar uzun zaman tuttum aklımda. 3 yıl önce onu da kaybettim. Biraz önce patron kadının verdiği mektubu alırken bu gülüş birdenbire geri geldi. Annie'yi gülümserken gördüğümü sandım. Bunu yeniden hatırlamaya çalışıyorum. Annenin bende uyandırdığı içlenişi yeniden duymam gerek. Bu içleniş orada yakınımda duruyor. Ortaya çıkmaktan başka istediği yok. Ama gülüş geri gelmiyor. Bitti artık. Bomboş ve kupkuru kaldım. Soğuktan titreyen bir adam içeri giriyor. Günaydın. Yeşilimsi pardüsünü çıkarmadan oturdu. Parmaklarını kenetleyip ince uzun ellerini ovuşturuyor. Ne istersiniz? Adam irkiliyor, gözleri tasalı. Ne mi? Bir verin, suyla. Garson kız kıpırdamıyor, aynada sanki uyuyor gibi görünüyor. Gözleri açık aslında ama bunlar göz değil, birer yarık. Hep öyledir, müşterilere hizmet ederken ağırdan alır. İstedikleri şeyleri uzun uzun düşünüp düşlere dalar. Tezgahın üzerinden alacağı şişeyi, üzerinde kırmızı harfler bulunan beyaz etiketi, bardağa koyacağı ağdalı kara sıvıyı düşünüyor olmalı. Sanki kendisi içecek gibi. Annenin mektubunu yine cüzdanıma koyuyorum. Bu mektup verebileceği her şeyi verdi bana. Mektuptan hareket ederek onu eline alıp katlayarak zarfın içine koymuş olan kadına varamam. Geçmişte kalan bir kimseyi düşünmek bile elden gelir mi acaba? Birbirimizi sevdiğimiz sürece en önemsiz yaşantılarımızın, en hafif acılarımızın bile bizden koparak geride kalmasına göz yummamıştık. Sesleri, kokuları, gün ışığının küçük ayrımlarını, hatta birbirimize açıklamadığımız düşüncelerimizi bile alıp götürmüştük. Bütün bunlar canlılıklarını yitirmediler. Bugün bile bize ya acı ya da sevinç veriyorlar. Bir anı değil, söndürülmez ve yakıcı bir aşk, geriye çekilmek, gölgeye ya da kuytuya sığınmak olanaksız. 3 yıl tek bir an gibi duruyor. Annie ile bu yüzden ayrılmıştık, bu ağır yükü çekemiyorduk. Ve Annie beni ansızın bıraktığında 3 yıl geçmişin içine gömüldü. Acı bile çekmemiştim, içim boşalmış gibiydi. Sonra zaman geçmeye başladı ve boşluk genişledi. En sonunda Saigon'da Fransa'ya dönmeyi kararlaştırdığım sırada geçmişten geri kalan her şey, yabancı yüzler, alanlar, büyük ırmaklar boyunca uzanan rıhtımlar birden ortadan silindi. Geçmişim uçsuz bucaksız bir delikten başka bir şey değil artık. Şimdi de tezgahın yanında düşlere dalan şu siyah korsajlı garson kızla şu ufak tefek adamcağızdan başka bir şey değil. Hayatımla ilgili olarak bildiğim her şeyi kitaplardan öğrendim gibime geliyor. Benares sarayları, cüzzamlı kral taraçası, Java tapınakları ve parçalanmış koca merdivenleri gözlerimde bir aralık yansımışlar ama oldukları yerde kalmışlardı. Britanya Oteli'nin önünden geçen tramvay geceleri camlarına vuran neon ışıklı yazıyı alıp götürmüyor. Bir an aydınlanıp sonra kapkara pencerelerde uzaklaşıp gidiyor. Şu adam gözünü benden ayırmıyor, canımı sıkmaya başladı. Kendini önemsettirmek istediği belli. Garson kız istediklerini getirmeye karar verdi sonunda. İri esmer kolunu tembelce kaldırıp şişeyi tutuyor ve bir bardakla birlikte getiriyor. ''Buyurun bayım.'' Adam kibarca ''Bay Aşil'dir adım.'' diyor. Kız yanıt vermeden bardağı dolduruyor. Adam birden parmağını burnundan çekip iki elinde masaya dayıyor. Başını arkaya atıyor, gözleri parıldıyor. Soğuk bir sesle ''Zavallı kız.'' diyor. Kız şaşırıyor, ben de şaşırıyorum. Adamın yüzünde anlatılmaz bir anlam var. Sanki bir başkası konuşmuş da şaşırmış gibi. Üçümüz de tedirgin olduk. Hayal gücünden yoksun olduğu için önce kız kendini toparlıyor. Bay Aşili küçümseyerek süzüyor. Tek eliyle Bay Aşili olduğu yerden alıp dışarı atabileceğini iyice biliyor. Niçin zavallı bir kızmışım ben? Adam duraksıyor, kıza bakıyor, çekiniyor gibi. Sonra gülüyor. Yüzünde binlerce kırışık beliriyor. Bileklerini oynatıyor. Canı sıkıldı, ne var sanki? Söz gelişi böyle denir, kötü niyet yok bunda. Kız sırtını dönüp tezgahın arkasına gidiyor. Adam akıllı alındığı belli. Adam hala gülüyor. Ha ha, ağzımdan kaçtı canım, kızdın mı? Kızmış diyor, bana söyler gibi bir hali var. Başımı öte yana çeviriyorum. Kadehini kaldırıyor ama içmek niyetinde değil. Bir şey hatırlamak ister gibi çekingen ve şaşkın bir halde gözlerini kırpıştırıyor. Kız masanın arkasında oturup eline bir iş aldı. Gürültü eden yok ama bu biraz önceki sessizlik gibi değil. Yağmur başladı işte, buzlu camlara hafifçe vuruyor. Sokakta hala kıyafet değiştirmiş çocuklar varsa maskeleri hamur gibi olur bu yağmurda. Renkleri birbirine bulaşır. Kız lambaları yaktı. Saat henüz iki ama hava karanlık olduğu için elindeki işi göremiyor. Tatlı ışık. İnsanlar evlerindedir şimdi. Onlar da ışıklarını yakmışlardır. Bir şeyler okur, ara sıra pencereden gökyüzüne bakarlar. Onlar için durum aynı değil. Onlar başka türlü yaşlanmışlardır. Babadan kalma eşyanın armağanlığın arasında yaşayıp giderler. Mobilyaların her biri birer anıdır. Asma saatler, madalyalar, portreler, deniz kabukları, kağıt tutacakları, paravanlar, şallar. Dolaplar şişelerle, kumaşlarla, pılıpırtıyla, gazetelerle doludur. Her şeyi saklamışlardır. Geçmiş mal sahibinin bir lüksüdür. Ben geçmişimi nerede saklayacağım? Geçmişinizi cebinizde saklayamazsınız. Onu koyacak bir eviniz olmalı. Gövdemden başka şeyim yok benim. Yapayalnız bir adam salt gövdesiyle anıları durdurup saklayamaz. Anılar üzerinden geçip gider onun. Ama yakınmamalıyım. Çünkü özgür olmaktan başka şey istememiştim. Ufak tefek adam kıpraşıyor, içini çekiyor. Paltosuna iyice sarılmış. Ama ara sıra şöyle bir dikeliyor, insanca bir hal alıyor. Onun da geçmişi yok. İyice araştırılsa artık kendisini görmeye gelmeyen kuzenlerinden birinin evinde, onu bir evlenme töreninde kıvrık bir yaka, kolalı gömlek ve sert bir delikanlı bıyığıyla gösteren bir fotoğraf bulunur. Benim böyle bir fotoğrafım bile kalmamıştır sanırım. İşte yine bana bakıyor, bu kez konuşacak. Kas katı kesildiğimi hissediyorum, aramızda bir yakınlık duygusu yok. Birbirimize benziyoruz sadece, benim gibi o da yalnız ama yalnızlığın içine daha çok batmış. Kendi bulantısını ya da ona benzer bir şeyi bekliyor olmalı. Demek beni tanıyan insanlar var artık. Yüzüme baktıktan sonra bu da bizden diyen kimseler var. Ne var, benden ne istiyor öyleyse? Birbirimize yardım edemeyeceğimizi bilmesi gerekir. Aileler anıların ortasında evlerinde bulunuyorlar şimdi. Biz de burada anısız iki yıkıntıdan başka şey değiliz. Ayağa kalkıp bana bir söz söylese yerimden sıçrayacağım. Kapı büyük bir gürültüyle açılıyor. Gelen Doktor Roje. Hepinize günaydın. Gövdesini zorla taşıyan uzun bacaklarının üzerinde yalpalayarak kuşkucu ve vahşi bir halle içeri giriyor. Pazar günleri Vezeliz bir hanesine sık sık görürüm onu. Ama beni tanımaz. Joinville'li eski öğretmen yardımcıları gibi iridir. Kollar baldırım gibi, göğüs çevresi 110 santim ama ayakta duramaz. Jean, Jean, yavrucuğum!